Ayrım 10, sayfa 75. 2. Her zaman erkek olmayı istemiş genç bir kadın. Üstünlük amacı hem gerçek hem de hayali ayrıcalıklardan ötürü, az ya da çok günümüz uygarlığının erkeğe yüklediği, erkeksi rolle her zaman özdeşleşmiştir. Bir kızın aşağılık duygusu kendisinin bir dişi olduğunu anladığı zaman önemli ölçüde artmış olabilir. Ve erkekliğinden kuşku duyan bir erkek çocuk için de bu aynıdır. Her ikisi de kendilerine göre erkeksi davranış olduğunu sandıkları bir abartmayla bunu dengelerler. Koşullara göre çok değişik ve girift sonuçları olabilen bu tür bir dengeleme, benim erkeksi protesto olarak adlandırdığım dengelemedir. Bunun hem zihinde hem de dışa dönük davranışta önde gelen semptomu, karşı sekse yönelik gereksizce baskıcı bir tutumdur. Bu her zaman dikkati çekecek ölçüde hırslı bir yaşam tarzıyla, insanüstü bir adamın ya da çok şımartılmış bir kadının amacıyla ilişkilidir. Aşırı gergin bir davranış biçimi sergiler. Bu elverişli durumlarda maskelenebilir ama yenilgi zamanlarında açıkça ortaya çıkar. Erkeksi protesto bir dereceye kadar anlattığım vakalarda belirtilmiştir. Ama daha tipik olan bir örneği vereceğim. Beni görmeye gelen 26 yaşındaki nevrotik bir kadın, 6 yaşındayken annesini kaybetmiş ve bundan sonra 13 yaşına kadar hoşgörülü bir babayla yaşamıştı. İlk anısı, bebeklerle oynamaktan nefret ederdim, de. Bu onun normal bir şekilde büyümek istemediğinin bir işaretiydi. Oyuncak trenlerle oynamayı yeğliyordu. Kısıtlanmaktan hoşlanmıyor, tipik erkeksi bir kız gibi yalnızca erkek çocuklarla oynuyordu. Kızlarla oynadığı zaman onların saçlarını çekiyordu ve başka şekillerde onları rahatsız ediyordu. Kadınlar ve erkekler hakkında ne düşünüyorsunuz sorusuna, kadınlar her zaman düzenbazdır, erkekler kolaylıkla anlaşılır yanıtını verdi. Bu erkeksi gelişme isteğinin daha da kesin bir göstergesidir. Parantez içinde bir kızın trenle oynamasını, ağaçlara tırmanmasını ya da erkek çocukların oyunlarına katılmasını hiçbir zaman yasaklamayacağımı söyleyebilirim. Ama eğer çocuklar daha başlangıçta doğru cinsel rollerinin bilgisi ve hazırlığı içinde büyütülürlerse, ilerideki yaşamda birçok sorundan kaçınılacağına kesinlikle inanıyorum. Doğal olarak çoğu zaman olduğu gibi, eğer çevredeki hava kadınsı yeteneksizlik ve erkekse ayrıcalık önermeleriyle yüklüyse, yukarıda sözü edilen şey olanaksızdır. Cinsiyet olarak kadınlara saygı duymayan herkes bir tür cezaya uğrar. Çünkü onlar gerçeğe ters düşen bir tutum geliştirirler. Hastama kadınlara ve erkeklere karşı olan duygularını anlatmasını söyledim. Bana 13 yaşındayken insanların aşık olduklarını duyduğunda buna gülüp geçtiğini söyledi. 20 yaşına gelene kadar aşk hakkında hiçbir şey bilmiyordu. Bu durum ve onun hevesli bir atlet oluşu cinsel rolünden kaçınmasına neden oluyordu. Aşka gülüp geçerek onu konu dışı bırakmak ve atletizmde en iyi olarak kadınlığını yatsımak istiyordu. Onda çoğunlukla kadın doğalarına karşı kin duyan kızların başına gelen ve onlara büyük acılar ve öfke eğilimleri veren adet görme güçlüklerini bulacağımı sandım. Ama durum böyle değildi. 13 yaşındayken babası yeniden evlendiğinde ondan kızgınlık işaretleri göstermesi beklenirdi. Ama göstermemişti. Bu denli kadınca bir şey yapmayı kendisine yakıştıramamış ve özgür olacağından babasının evlenmesine sevinmişti. Ama o zamandan sonra babasıyla arası bozulmaya başlamıştı. Evde hırgür çıkartmış ve evi terk ederek toplum hizmeti veren bir işte çalışmak istediğini söylemişti. Ekonomik bağımsızlık yoluyla babasını yenilgiye uğratmak istiyordu. Toplum hizmeti veren bir işte çalışmak isteği çocukların üzerinde baskı kurmak düşüncesinden kaynaklanıyordu. Doğal olarak hastaların çoğu zaman ifade ettikleri ailelerinden para almama isteğini biliyoruz. Bir hasta bana artık ailesinden para almayı istemediğini söylerse çoğu zaman ona şöyle derim: alsanız iyi olur, bu sonunda onlara daha ucuza gelir. Bu hastanın pek çok erkek arkadaşı vardı ama o hiç aşık olmamıştı. Erkeklerin ve kızların yaklaşık 12-13 yaşlarında aşık olmaları olağandır. Ama onların 5 ya da 6 yaşındayken aşık olmaları da olağan dışı değildir. 23 yaşına gelmiş ve böyle bir deneyimi olmamış bir birey buna hazır değildir. Aşk onun için erken bir hazırlık dönemi gerektiren bir yaşam görevidir. Ve aşk için eğitilme kişinin yaşam eğitiminin bütünleyici bir parçasıdır. Normal aşk ve eşcinsellik gibi onun bütün sapkınlıkları bir eğitim ve öğrenim sorunudur. 23 yaşındayken bu kızın aşk sandığı bir duygusu olmuştu. Bundan önce hiç kimseyi beğenmediği kadar bir adamı beğenmiş ve bu gönül serüveni cinsel ilişkiye yol açmıştı. Bu özgür cinsel ilişki, bu kızın bağımsızlık çabasının, babasına karşı çıkmasının ve bir erkek gibi olma kararlılığının bir parçasıydı. Adamın duyguları değişmiş ve bir süre sonra ortadan kaybolmuştu. Bu yenilgiyi kaldıramayan kız onun peşinden gitmeye çalıştı ama bunun sonucu kızların kur yapmasının küçük düşürücü olduğunun öğretildiği ve erkeklerin kolaylıkla elde etmekten çekindikleri uygarlığımızda beklenilenin aynısı olmuştu. Adam gittikçe daha fazla soğumuş ve hastam sonunda onu başka bir kızla görmüş. Bundan ötürü ona serzenişte bulunmuş ve bir tartışma sırasında adam ona bayağı bir kız olduğunu söylemiş. Bundan sonra adam tümüyle ortadan kaybolmuş ve bir başka kızla evlenmiş. Bu olaydan bir süre sonra hastam erkeklerle olan ilişkilerini yalnızca spor ve atletizm ilişkileriyle sınırlamış ve onların başka yaklaşımlarından kaçınmış. Bir erkek arkadaşı onu öpmek istediği zaman oradan uzaklaşmış. Daha sonra başka bir adamın metresi olmuş ama mutlu olamamış. Onunla her zaman çekişmiş ve evlenmek istememiş. Adam bir süre için yok olmasının daha iyi olacağı düşüncesiyle Afrika'ya gitmiş ama hastamın mutsuzluğu sürmüş. Hastam ilk aşığının anılarıyla doluydu. Hem sürekli tartışmalarında hem de evli ve bu nedenden ötürü ulaşılması olanaksız aşk imajına geri dönüşünde evlenmemek için bahane yarattığını görürüz. Tipik bir semptom cinsel ilişkilerin ona doyum vermemesidir. Evliliğe hazırlanmamıştır. Bu kız için kadın olma düşüncesi yenilgiyle özdeşleşmiştir. Bu nedenle eğer bir kız gibi davranıp evlilik olasılığını düşünseydi buna katlanamayacaktı. Atletizm çalışmalarını sürdürerek erkek rolü oynamak onun için daha kolaydı. O bu çatışmalı durum içinde iki büyük yenilgi yoluyla hayal kırıklığına da uğradı. Önce onu artık şımartamayan babasının yeniden evlenmesiyle, sonra da ilk aşığının onu terk etmesiyle. Başka bir yenilgiye karşı kendisini korumak için aşkı ve evliliği mümkün olduğunca uzağa itti ve bu sorun karşısındaki hareketsizliğini haklı göstermek ve bunu garanti altına almak amacıyla bir kızın bir erkeğin aşkını koruyamayacağına kendisini inandırdı. Birçok başka vakada da olduğu gibi bu vakadaki temel güçlük kadınsal işlevin ikinci derecede önemli oluşu ve bu nedenle aslında girişilen zahmete değmeyeceğiydi. Bu aşk ve evlilikte mutsuzluğun baş nedenlerinden biridir ve erkeksi protestonun temeli olan yanılsamadır. 4. Bölüm: Aşk ve Evlilik Sorunları. Tüm konferanslarımın sonunda aşk ve evlilikle ilgili sorunları yanıtlamam gerekir. Ve bana soru yöneltenler çoğunlukla bazı psikolojik yorumlamalardan ötürü hatalı bir şekilde cinsel dürtünün öteki her türlü aktiviteyle ilişkisi bulunan merkezi bir güdü olduğu inancına yönlendirilmiş görünümündedirler. Bu doğal olmayan vurgunun yaşamın tekil bir işlevinin üstüne kurulmasının nedenini hiçbir zaman anlamadım. Doğal olarak bunun büyük ama çok değişken önemini kabul ediyorum. Ama eğer mümkün olsa bile değişik tezahürlerde sırası değiştirilmiş cinsel öğelerin aranıp bulunması pratik olarak çok yararlı bir iş değildir. Edindiğimiz deneyim bireysel yaşam tarzıyla ilişkili olması dışında cinsel öğelerin doğru olarak tahmin edilemeyeceğidir. Erotik evreler bu bireysel yaşam tarzının fonksiyonlarıdır ve ancak prototipteki bireyin tarzının kavrayabildiğimiz ölçüde tüm değişkenliği, kararsızlığı ve kolaylıkla gözden kaçıcı ince ayrıntılarıyla erotik yaşamda ilgili bir içgörü kazanabiliriz. Prototipten kastım bunun bir bireyin yaşama uyumunun başlangıçtaki şekli olmasıdır. Çocuk 4 yaşına geldiğinde ruhsal prototip artık tamamlanmış bir varlıktır. Bu kadının ya da erkeğin içindeki bebektir. O hiçbir zaman daha fazla büyümez. Ama tüm dünyayı kendi isteğine göre yönetir. Bazı dinlerde bebeğe tapınılmasına şaşılmamalıdır. Çünkü bu prototipik varlık insan yaşamının en büyük gücüdür. Prototip sabit bir faktördür ama onu tanıyıp anladığımız zaman tezahürlerini kesin olmayan bir ölçüde düzeltebiliriz. Herkesteki bu prototip davranışı aşık davranışı olan bebek aşk tanrısıdır. Eğer prototip toplumsalsa ve başkalarına ilgi duyuyorsa onun geliştirdiği kişilik tüm aşk sorunlarını partnere bağlılık ve topluma karşı sorumluluk içinde çözecektir. Eğer prototip dikkati çekmeye ve başkalarını baskı altında tutmaya çalışıyorsa onun daha sonraki tezahürleri cinselliği aynı amaçlar için kullanmayı içerecektir. Bu kişi egemen olmak amacıyla seks ilişkileri kuracaktır. Karşı cinsi dışlayan sınırlı bir faaliyet alanında üstünlük elde etmek için oluşmuş bir prototip, daha sonra eşcinsellik ve başka sapkınlıklar üretmek eğiliminde olacaktır. Bu nedenden ötürü erotik yaşamın ana hatları önceden kesinlikle koşullandırılmıştır. Buna dayanarak amaç yoluyla özellikle onun en prototip şekliyle çeşitli cinsel dürtüleri yorumlayabiliriz. Oysa bunun dersi uygulanamaz. İçgüdülerin ya da dürtülerin incelenmesi bireysel bir yapıyı anlamamıza hiçbir zaman yardımcı olmayacaktır. Ve bunun gibi gözlemlerden yola çıkarak zihnin işleyişini açıklamaya çalışan psikologların, bunu yaptıklarının farkına varmadan bir yaşam tarzını içgüdüsel olarak önceden varsaydıklarını görmek ilginçtir. Bireysel psikolojinin bakış açısından aşk ve evlilik cinsel soruya, yaşamın üç hayati sorusundan birine verilen normal yanıtlardır. Ve bizim görevimiz bunların bireye çıkardıkları özel güçlükleri anlatmaktır. Çocukluk döneminde toplumsal yaşama iyi hazırlanmış bir bireyin cinsel yaşamda büyük güçlükleri olmayacaktır. Cesaret, iyimser bir tutum, sağduyu ve dünyanın kabuğu üzerinde kendini evinde hissetme, avantajlarla dezavantajları aynı kararlılıkla karşılamakta ona yardımcı olacaktır. Onun üstünlük amacı insan ırkına hizmet etme ve güçlüklerin üstesinden yaratıcı gücüyle gelme fikirleriyle özdeşleşecektir. Cinsel ifade normundan sapmalara bunların çirkin oldukları gözüyle bakılacak ve bunlar içgüdüsel olarak dışlanacaklardır. Onun yararlı amacı tüm duygularını ve eylemlerini aşkı gerçekleştirebilir bir biçimde düzenlemesine yardımcı olacaktır. Bu arada ergenlik dönemindeki gönül serüvenleri ve arkadaşlarının deneyimleri onu aşk için eğitecek ve durumunu güçlendirecektir. Mutsuz aşk ve yıkıcı evlilik edebiyatı, parantez içinde bilinen bir kötülük kaynağı, onu yanlış bir yola sürüklemeyecektir ve eğer uygunsuz bir evlilik partneriyle hoş olmayan deneyimleri bile olsa bu onun yaşamının akışını yozlaştırmayacaktır. Onun toplumsal yaşam, çalışma ve güzellik idealleri yenilgileri atlatmasını sağlayacak ve güzellik anlayışı yaşama uyum güzelliğine aktarılacaktır. Toplumsal ilişkisi zayıf ve başkalarının yaşamına olan ilgisini yitirmiş kişilerin yazgısı tümüyle farklıdır. Onlar aşka doğru bir hazırlık olmadan yaklaşırlar. Çünkü her aşk sorunu cinsel yönden çekici birine yönelik bir davranış sorunu olma anlamında toplumsal bir sorundur. Ve iş evliliğe geldiğinde onların hazırlıksız ruhları bu güçlüğün sanki aşılamaz olduğunu hisseder. Ve evlilik tüm durumların en içli dışlı ve yoğun bir biçimde toplumsal olanıdır. Böyle bir kişi kendisini tecrit edilmiş bir yaşama göre eğitmiştir ve aslında başka birisiyle yaşamı paylaşmayı istemez. Bu nedenle o, partnerliğin gerekli ya da avantajlı olduğu birkaç aktivitenin dışında onun katılımını engellemek niyetindedir. Evliliği bütünleşmiş bir insan ilişkisi olarak algılamaz. Onun güçlükleri çoğu zaman mutlu bir beraberlikleri olmayan ebeveynlerinden evlilik hakkında öğrendikleriyle artar. Çevresinden ve edebiyattan evlilikle ilgili kötülemeleri toplar. Popüler romanlarda ve öykülerde evlilik durumları genellikle mutsuz evlilikler olarak gösterilmiştir. Bunların bolluğunun nedeni okuyucuların mutsuz aşk öykülerinden yararlanma biçimi olmalı. Evliliğin başlıca engellerinden biri erkeğin işlevsel olarak üstün olduğu görüşüdür. Bu erkeklerin yararsız egemen olma beklentilerine yol açar ve kızların kendi kadınsal işlevlerine karşı başkaldırmalarına neden olur. Onlar doğal olarak erkek yapımı bir dünyada kölelik rolünü kabullenmezler. Kuşkunun, kıskançlığın ve tartışmanın çoğu doğrudan bu düşmanlıktan çıkar. Çünkü bir birey kendisine aşk ve evlilik tarafından haksızlığa uğramış hissederse bu yaşamdaki her ilişkiyi zedeler. Örneğin bir kız kadınsal konumun erkeğinkinden kötü ya da daha alt bir düzeyde olduğunu hissederse, üstünlüğünü gösterme gayreti içinde erkekle bir tür rekabete girişecektir. Eğer partnerlerden herhangi birisi egemen olmak amacıyla daha zayıf bir eş arıyorsa, düş kırıklığı kesindir. Çünkü bu beklenti içinde olunan bir tutumdur. Aşkın ve evliliğin ancak bir verme tutumunun olduğu yerde başarı kaydettiği değişmez bir yasadır. Bireyin aşka ve evliliğe karşı tutumu tedirgin, kararsız veya beklendi içinde olduğu zaman bu toplumsal yaşam karşısında genel bir hazırlıksız olma durumunu gösterir ve bundan yaşamın saklı olanaklarının büyük bir bölümünü dışlama eğilimi sonucunu çıkarabiliriz. Bu gibi vakalarda birey hareketlerini her zaman haklı bulacaktır. Ama onun gerçek amacı sonuçta ortaya çıkar, bu da aşkın ve evliliğin sonsuza dek ertelenmiş olması. Bu kaçınma ya da dışlama amacında başvurulan yollar ilginçtir. Bunlar az ya da çok cinsel işlevlerle ilişkili olan tüm nevrotik semptomları içerir. Birey cinsel alanda bir kekeme gibidir. Erken boşalma, seks ilgisi ve doyum yoksunluğu, vajinismus ve cinsel soğukluk bireyin görünüşte gerçekleştirmek istediği eylemleri dışlama kararlılığının işaretleridir. Aslında normal olarak cinsel hedef yaşam amacıyla uyum içindedir. Bu hedef onun gerçekten bir veçhesidir ve buna yaklaşım mümkün olur olmaz, tüm çelişkiler ve çatışan görevler dışlanır ve uygun olan düşünceler ve duygular doğar. Ama nevrotin durumunda yaşamın başka görevlerine ve işlevlerine ait düşünceler ve duygular yaratılmıştır. Cinsel yaşamdaki normal davranışı engelleyen, çarpıtan ya da sapkınlaştıran ilgisiz görüşlere yer verilmiştir. Bu yolla ortaya çıkan iktidarsızlık ya da herhangi bir cinsel yetersizlik, nevrotik üstünlük amacı ya da yanlış benimsenmiş yaşam tarzı tarafından zorla kabul ettirilmiştir. Araştırma her zaman vermeden alma sabit niyetiyle birlikte toplumsal duygu, cesaret ve iyimserlik dolu etkinliğin yoksunluğunu ortaya koyar. Doğal olarak işlevsel yetersizliğin yanı sıra cinsel ortaklığı dışlamanın başka yolları da vardır. Çoğu zaman dışlama evliliğin abartılmış ve pratik olmayan idealiyle tasarlanmıştır. Bazen de bu seçim için hiç de uygun olmayan, çok yaşlı, iyileşmesi olanaksız bir hastalığa yakalanmış ya da evlilik çağı öncesi kişilerle eşleşmeyi istemek yoluyla planlanmıştır. Hasta kararsızlığını belki de çok eşlilik eğilimlerine yorarak evliliği uzun bir süre ertelediği zaman yapılan araştırma çoğunlukla bir sapkınlığın altyapısını ortaya çıkaracaktır. Bu bir içgüdü olarak değil, kararsız tutumun eşdeğeri olarak kabul edilmelidir.